Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 23 İslam'da Zaruretler başlıklı yazıyı sunacağız. Cenab-ı Hakk'ın bizlere meccanen nasip eylediği iman nimetine ne kadar şükretsek azdır. Bizler Müslüman bir toplumda, Müslüman aileler içinde dünyaya geldik. Sabikuni evvelun yani İslam'la müşerref olmakta en önde olan zayıf, köle ve fakir Mekkeli Müslümanlarsa iman nimeti için çok büyük bedeller ödediler. İslam düşmanlarının nice işkencelerine tahammül ettiler. Mesela müşrikler Bilal radıyallahu anha her türlü işkenceyi yaparlar, onu sıcak taşlara yatırır, üzerine ağır taşlar koyarlardı. Buna rağmen ona istedikleri şeyi söyletemezler, o daima ehad, ehad, ehad, Allah bir, Allah bir, Allah bir derdi. İşkence artık can almaya başlamıştı. Ammar'ın babası Hazreti Yasir, müşriklerin söyletmek istedikleri şeyleri söylemedi ve onların ağır işkenceleri altında şehit oldu. Annesi Hazreti Sümeyye de gaddarca işkencelere maruz kaldıktan sonra hunharca şehit edildi. Bir ayağı bir deveye, diğer ayağı da diğer bir deveye bağlandı. Develer aksi yönlere yürütülerek bu mümine hatun canavarca parçalatıldı. Böylece Yasir ailesi İslam'ın ilk şehitleri oldular. Oğulları Ammar'da nice işkence ve ezalara uğratıldı. Kureyş müşrikleri bir gün Hazreti Ammar'ı yakaladılar, başını kuyunun içine batırarak, Muhammed'e hakaret edip Lat ve Uzza'yı methedinceye kadar seni bırakmayacağız dediler ve bunu zorla söylettiler. Allah Resulüne, ya Resulallah, Ammar kafir olmuş diye haber verildi. Fahri Kainat Efendimiz ise, hayır, Ammar tepeden tırnağa kadar imanla doludur. İman onun etine ve kanına kadar işlemiştir buyurdu. O esnada Ammar Peygamber Efendimizin yanına geldi. Mübarek sahabi ağlıyordu. Alemlerin Efendisi onun gözyaşlarını eliyle silerken ''Sana ne oldu?'' diye sordu. Ammar ''Ya Resulallah, beni sana hakaret ettirmedikçe, putların da senin dininden daha iyi olduğunu söyletmedikçe bırakmadılar.'' dedi. Resulullah ''Sen bunları söylerken kalbin nasıldı?'' diye sordu. Ammar, ''Kalbim Allah'a ve Resulüne imanın ferahlığı içinde, dinime bağlılığım da demirden daha sağlamdı.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah bir taraftan onun gözyaşlarını silerken, diğer taraftan da, ''Ey Ammar, eğer onlar bir daha bu söylediklerini tekrarlatmak için seni zorlarlarsa, tekrar söyleyiver buyuruyordu. Bu hadise üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Kalbi imanla mutmain olduğu halde dinden dönmeye zorlananlar dışında her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazap gelir ve kendilerine çok büyük bir azap vardır. İslamiyet'te bu gibi icbar ve ikrah zaruretlerinde gösterilebilecek her iki halin de bir karşılığı vardır. Azimet, Allah için canını verip şehit olmak, ruhsat, ağır zorlamalar karşısında canını kurtaracak şekilde hareket etmek. Çünkü İslamiyet daima şu beş şeyi muhafaza eder. Dini muhafaza, canı muhafaza, malı muhafaza, nesli muhafaza, aklı muhafaza. Yasir ve Sümeyye, dini muhafazada azimeti sergilemiş, oğulları Ammar Hazretleri ise canı muhafaza için ruhsatla amel etmiştir. İmanı korumak için canından geçen iman kahramanlarına Nebiler silsilesinde de birçok misal verilebilir. Hazreti Musa ile müsabakaya çıkan sihirbazlar, asa mucizesi karşısında hakikati idrak etmiş ve secdeye kapanarak iman etmişlerdi. Kibirli Firavun buna çok gazaplanarak hepsinin çarmıha gerilmesini, kollarının ve bacaklarının çaprazlama kesilerek ağır işkencelerle katledilmelerini emretti. Tehdidi dahi tüyleri ürperten bu zulümler karşısında o sihirbazlar asla geri adım atmadılar. Kavuştukları iman nimetini asla kaybetmek istemiyorlardı. Firavun'a karşı, "Sen ancak dünyaya hükmedersin. Bildiğin gibi hükmet, zararı yok. Bizi nasıl öldürürsen öldür, zaten biz Rabbimize döneceğiz," dediler. Bir taraftan da Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, "Ey Rabbimiz, bu korkunç işkenceler karşısında metanetimizi kaybetmememiz için üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al," diye niyaz ettiler. İmanı kaybetmemek için gösterilen bu şanlı mukavemet ve metaneti Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de 4 ayrı yerde tekrar tekrar anlatmaktadır. Bunun bize mesajı şudur: İmanı korumak bir bedel ister. Menfaati ve arzuları emreden nefse karşı, isyan ve günahlara sevk eden şeytana karşı, İslam düşmanlarına karşı, gafillere ve fasıklara karşı bir mümin daima imanını korumak için bedel ödemeye hazır olmalıdır. Bu hakikat sadece iman ettim demekle mümkün değildir. Bilgileri zihne depolamakla da mümkün değildir. Bu kıvam ancak samimi bir takva ile gerçekleşir. Yani hayatın bütün muhtevasını Resulullah Efendimizin haliyle hallenerek ruhanileştirebilmekle mümkün olur. Kur'an-ı Kerim'deki şu iki düstur bunun hulasasıdır. Üsve-i Hasene, Efendimizin her haliyle örnek alınması ve amelen saliha, en güzel ve hayırlı ameller içinde olunması. Netice, İslam'ı Hazreti Peygamber gibi Kur'an'la yaşamak ve yaşatmak. Bunun gerçekleşmesi için de insanın nefsani vasıflardan, fücurdan kurtulması elzemdir. Zira fücurla Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak mümkün değildir. İnsanı iki varlıkla mukayese edelim. Hayvanlar, yemek, içmek ve nesli sürdürmekten başka bir vazifeyle vazifelendirilmemiş, tabiatlarına konmuş insiyaklarla, içgüdülerle hareket eden varlıklardır. Hak hukuk bilmezler. Kendi aralarındaki haksızlıkların mahkemesi haricinde onlara ahirette yoktur. Yani onlara ne cennet vaadi ne de cehennem tehdidi vardır. Meleklerse günah ve isyana iktidarı olmayan, daima itaat ve ibadet etmek üzere yaratılmış nurani varlıklardır. Cismani ve nefsani arzularla hiçbir irtibatları yoktur. İnsanın mahiyetine baktığımız zaman ona kısmen hayvani vasıfların, kısmen de meleki vasıfların verildiğini görmekteyiz. Ayet-i Kerime'de buyrulur: İyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin olsun ki, insana hayvani, nefsani duygular, fücurda, meleki ve ruhani hissiyat, takva da ilham edilmiştir. Kulun imtihanı, bu hayvani duygulardan kurtulup meleki tarafını inkişaf ettirmektir. Cenab-ı Hak'la dostluğa erişmenin tek yolu budur. İnsan eğer fücurdan kurtulur, nefsani arzuları bertaraf eder ve Allah'a dostlukta mesafe kazanabilirse, meleklerden de ileri bir seviyeye vasıl olur. Meleklerin Hazreti Adem'e secde ettirilmesinin hikmeti de budur. Çünkü meleklerde nefs engeli yoktur. Makamları terakkiye müsait değildir. İnsansa bu engeli bertaraf ederek Hakk'a yaklaşmakta sonsuz bir terakki imkanına sahiptir. Rivayete göre Miraç gecesi Sidre-i Münteha'dayken Cebrail biraz geri durunca Efendimiz, "Burada benden ayrılacak mısın?" diye sordu. O da, "Bulunduğum bu noktadan daha ileri gidemem," diye cevap verdi. Cenab-ı Hak da meleklerin söylediği şu sözle aynı manayı beyan buyurdu. Melekler der ki, "Bizim her birimizin Allah katında bilinen, sabit değişmeyen bir makamı vardır." Razi tefsirinde ise Hazreti Cibril'in şöyle dediği rivayet olunur. "Cenab-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam yanar kül olurum." Burada en mühim husus enaniyetin, benliğin terk edilebilmesidir. Kulun daima "Sen ya Rabbi" diyebilmesidir. Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazali, Aziz Mahmud Hüdayi ve Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi hak dostlarının irşat yolculuklarında bu hiçlik talimini görmekteyiz. Sermaye takva olacak, kalp muhabbeti peyda edecek. Böylece Allah Resulü'nün haliyle hallenme gerçekleşecek. Yani takva neticesinde güzel bir adab, ince bir zarafet ve muaşeret meydana gelecek. Gönüller ashab-ı kiram gibi, "Ya Resulallah, canım, malım sana feda olsun," diyecek kadar büyük bir muhabbet ve fedakarlıkla Efendimiz'e ram olacak. İşte bu takva ve muhabbet kıvamıyla hicret, dini muhafaza için gerçekleştirilen her faaliyetin umumi adıdır. Muhacirler, imanlarını açıkça yaşayamadıkları yerden yaşayabilecekleri bir yurda hicret ettiler. Bugün de inanç esaslarımız, helaller ve haramlar gibi dinimizin kırmızı çizgileri, yani yasak çizgileri denilebilecek hususlarda bir Müslüman bedel ödemeyi, tercihini daima dininden yana kullanmayı bilmelidir. Ruhsatlara ancak geçici zaruretlerle müracaat edilir. O geçici zaruretin ortadan kaldırılması için de mücadele edilir. Mani ortadan kalkınca tekrar esas prensibe dönülür. Zamanımızda maalesef basit bahaneler ihtiyaç mesabesine sokuluyor. Hafif bir takım ihtiyaçlar zaruret mesabesindeymiş gibi gösteriliyor. Böylece dinimizin birçok mühim esasından taviz verilmeye başlanıyor. Mesela faiz gibi bir yasak, bir takım gafiller tarafından Müslüman güçlü olacak bahanesiyle caiz hale getirilmeye çalışılıyor. Manevi taraf düşünülmüyor. Halbuki ayeti kerimede faizden vazgeçmeyen herkesin Allah ve Resulü ile harp halinde olduğu beyan ediliyor. Cabir radıyallahu anh şöyle bildirmektedir. Resulullah faizi yiyene, yedirene, katibine ve şahidine lanet etti. Rahmetten uzak olduklarını bildirdi ve "Onlar müsavidirler, eşittirler" buyurdu. Bu hakikatlerden de aşikardır ki şer'i bir gayeye ulaşabilmek için gayri şer'i bir yol kullanılamaz. Maalesef bugün mirasta da haram ve helal ölçülerine pek dikkat edilmiyor. Halbuki hududullah'a, Cenab-ı Hakk'ın hudutlarına riayetsizliğin cezası cehennem olarak bildirilmiştir. Ruhsatlarla amel edebilmenin ölçüsü Müslümanın firasetiyle mütenasiptir. Şu kıssa bu mümin dirayet ve firasetinin misalleriyle doludur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Şam'ın Kayseriye taraflarında Rumlar üzerine bir İslam ordusu gönderilmişti. Abdullah bin Huzafe de orduda bulunuyordu. Rumlar onu esir ettiler. Krallarına götürdüler ve "Bu Muhammed'in ashabındandır" dediler. Kral Hazreti Abdullah'ı bir eve kapattırıp günlerce yemekten, içmekten alıkoyduktan sonra ona bir miktar şarap ve domuz eti gönderdi. 3 gün gözlediler. Abdullah ne şaraba ne de domuz etine yaklaştı. Krala onun iyice boynu büküldü. Oradan çıkarmazsanız muhakkak ölecek dediler. Kral onu getirterek, yemekten ve içmekten seni alıkoyan nedir diye sordu. Abdullah, gerçi zaruret onlardan yemeği ve içmeyi bana helal kılmıştı ama ben seni kendime ve İslam'a güldürmek istemedim dedi. Ayet-i kerimelerde buyurulduğu üzere açlık ve zaruret durumunda hınzır eti ve içkiden ölmeyecek kadar istifade etmek mübah hale gelir. Sahabinin şahsiyetine hayran olan kral, onun bu vakur tavrı karşısında, ''Sen Hristiyan olsan da mülkümün yarısını sana versem, seni mülk ve saltanatıma ortak yapsam, kızımı da seninle evlendirsem olmaz mı?'' dedi. Abdullah, ''Sen bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden göz açıp kapayıncaya kadar dönmek üzere mülkünün tamamını ve bütün Arapların mülklerini versen, bunu asla yapmam.'' dedi. Kral, ''Öyleyse seni öldürürüm.'' dedi. Hazreti Abdullah, ''O da senin bileceğin bir şey.'' dedi. Abdullah, çarmıha gerildi. Okçular önce ona isabet etmeyecek şekilde korkutmak için ok attılar. Daha sonra kendisine tekrar Hristiyanlık teklif edildi. O mübarek sahabi en ufak bir temayül bile göstermedi. Kral, ''Ya Hristiyan olursun yahut da seni kaynar kazanın içine atarım.'' dedi. Kabul etmeyince bakırdan bir kazan getirildi. İçine zeytinyağı veya su konularak kaynatıldı. Kral, Müslümanlardan bir esir getirtti. Hristiyan olmasını teklif etti. Esir, bu teklifi kabul etmeyince kazanın içine atılmasını emretti. Esir Müslüman kazana atıldı. Abdullah radıyallahu anh ona bakıyordu. Etleri bir anda kemiklerinden soyulup dökülüverdi. Kral, Abdullah'a tekrar Hristiyanlığı teklif etti. Kabul etmeyince onun da kazana atılmasını emretti. Hazreti Abdullah kazana götürülürken ağladı. Kral, onun fikir değiştirdiğini zannederek onu yanına getirtti ve teklifini tekrarladı. Şiddetle reddettiğini görünce hayret ederek, ''Öyleyse niçin ağladın?'' diye sordu. Hazreti Abdullah şu cevabı verdi. Zannetme ki senin bana yapmak istediğinden korkarak ağladım. Ben Allah yolunda verebileceğim bir tek canım olduğu için ağladım. Kendi kendime sen şimdi tek can taşıyorsun. Şu kazana atılacak. Allah yolunda bir anda ölüp gideceksin. Halbuki ben vücudumdaki kıllar sayısınca canım olmasını ve her biri için bu işkencenin Allah yolunda bana tekrar tekrar yapılmasını ne kadar arzu ederdim, dedim. Hazreti Abdullah'ın iman, celadet ve asaletiyle sergilediği bu müthiş tavır kralın çok hoşuna gitti ve kral onu serbest bırakmak istedi. Başımı öp de seni serbest bırakayım, dedi. Abdullah radıyallahu anh, ''Benimle birlikte bütün Müslüman esirleri de serbest bırakır mısın?'' dedi. ''Evet bırakırım.'' dedi. ''O zaman işte şimdi olur.'' dedi. Hazreti Abdullah der ki, ''Kendi kendime hem canımı hem de Müslüman esirlerin canını kurtarmak için Allah düşmanlarından bir düşmanın başını öpmemde ne mahsur olacak ki öp gitsin.'' dedim. O gün 80 Müslüman serbest bırakıldı. Hazreti Ömer'in yanına geldiklerinde durumu ona anlattılar. Hazreti Ömer de, ''Abdullah bin Huzafe'nin başını öpmek her Müslümana düşen bir vazifedir. Bunu yerine getirmeye ilk önce ben başlıyorum.'' dedi. Kalkıp onun yanına gitti ve başını öptü. İslam'da aile, nesil ve zürriyetin muhafazası da en mühim esaslardandır. Nesebin korunması ve insanlık haysiyeti olan iffetin muhafazası dinimizde çok mühimdir. bu prensibe binaen zinaya yaklaşmak dahi yasaklanmış, tesettür ve dış elbise cilbap emredilmiş ve ihtilat yani birbirine yabancı namahrem kadın ve erkeklerin bir arada bulunması yasaklanmıştır. Bu kaidelere riayet aynı zamanda dini muhafazadır ki helal ve haramları ilahi talimatları korumak demektir. Günümüzde ihtilat ve tesettür mevzuunda maalesef ilahi ölçülere riayetsizlik sıkıntısı yaşanmaktadır. Dine baskı dönemlerinde zaruretle müracaat edilen alışkanlıklar, Müslümanlar güçlendiği halde normal şeylermiş gibi devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Hatta bazı gafil müminlerinde şeytanın süslü gösterdiği bu yanlışları çeşitli nefsani mantıklar üreterek müdafaa etmeye çalıştıkları görülmektedir. Kadın ve erkek çarşıda, yolda, otobüste bir araya gelmiyor mu? Dinimiz bunu yasaklamıyor. Öyleyse iş yerinde, mektepte, berberde vesaire bir araya gelmesinde ne zarar var diyorlar. Evvela bilinmelidir ki ruhsat olarak verilen istisnai bir hüküm üzerine kıyas yapılamaz. Çünkü bu istisnayı genişletmeye kalkmak olur ki buna kimsenin salahiyeti yoktur. Diğer taraftan çarşı, yol ve benzeri yerlerdeki beraberlik geçicidir. Hususen planlanmadıkça burada aynı kişiler karşılaşmayacağı gibi bu kişiler arasında bu kısa zaman içinde dostluk ve yakınlaşmanın meydana gelmeyeceği de aşikardır. Buna rağmen hadis-i şerifte yolun hakkını vermedikçe yollarda oturmayınız buyurulmuş, bu hakkın bir şubesi de harama bakmamak olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla çarşıda da hudutsuz bir ihtilat izni verilmiş değildir. Mevzu, kadının tahsili ve çalışması meselesine bağlanmaya çalışılmaktadır. Dinimizin prensiplerine göre doğru olan kadınların ancak kendilerine mahsus müesseselerde emniyet içinde tahsil görmeleri ve çalışmalarıdır. Nitekim Medine çarşısında kadınların devam ettiği bölümlere Peygamberimiz yahut Hazreti Ömer, Şifa binti Abdillah gibi sahabi hanımları kontrol için vazifelendirmişlerdi. İhtilat tedbirlerine ve tesettüre riayetsizliğin neticesi olarak maalesef namahrem kişiler arasında yakınlaşmalar meydana gelmekte, ailelerde huzur kalmamakta, boşanmalar artmakta, parçalanmış ailelerde evlatlar perişan olmaktadır. Nesli muhafazanın bir gereği de evlatları güzel bir şekilde terbiye etme vazifesidir. Bu hususta günümüzde yaşanan hastalık tedbirleri üzerinde de tefekkür etmeliyiz. Hastalık tedbirleri, canı muhafaza içindir, elzemdir, gereklidir. Lakin İslami tahsil ve eğitim de nesli muhafaza için zaruridir. Bu hususta lazım gelen ihtimam gösterilmezse, evlatlar şeytani vitrinlerle dolu ekranlarla baş başa bırakılırsa, uzayıp giden bu dönem evlatların tahsilinde kapanmaz yaralar bırakır. Bu sebeple nasıl malı muhafaza için ticaret, ziraat, seferler ve benzeri faaliyetler gerekli tedbirler içinde sürdürülmeye çalışılıyorsa, her türlü tedbire riayet ederek evlatlarımıza İslam karakter ve şahsiyetini kazandırma faaliyetlerimiz de devam ettirilmelidir. Unutmamalıyız ki Allah, demenin yasaklandığı karanlık devirlerde dahi salih büyüklerimiz her türlü tedbir içinde evlatlarına Kur'an eğitimini vermek için bir çare aradılar. Mesela muhterem pederim Musa Efendi Hazretleri şöyle anlatırdı. Bize babam kadın hanından bir hoca efendi getirdi. Bize Bodrum'da Kur'an-ı Kerim öğretirdi. Gündüzleri de bahçeyi sulardı. Yani bir bahçıvan sıfatı içinde bulunurdu. Ben de 7-8 yaşımdayken Erenköy'de bir hoca hanıma giderdik. Hoca hanımın her tarafı sallanan ahşap bir evi vardı. O devirde Kur'an eğitimi öyle yasaklar altındaydı ki uzaktan bir bekçi geçse hoca hanım bize "Oğlum yatın yere" derdi. biz yatardık. Bekçi oradan geçerdi. Oğlum bekçi geçti, başınızı kaldırın derdi. O devirlerde nesli muhafaza için ne yapalım yasak demeyen, fedakarca ve cesaretle gayret edenler sayesinde İslami inkişaf oldu. Komünizm devrinde Kırgızistan'da hafız bir kişi kömür madeninde çalışıyordu. Oğlunu da hafız yapabilmek için bir çare düşünerek idareden şu talepte bulundu. Oğlun da benim yanımda çalışsın. İkimiz beraber madende daha çok çalışır, daha verimli oluruz. Oğlunun yanında çalışmasına izin verdiler. Yerin altında bir yandan kömür çıkardılar, bir yandan da baba oğlunu hafız olarak yetiştirdi. Yine biz Kırım'a gittiğimizde şöyle bir hadiseye şahit olduk. Bir baba, evladının İslami eğitim alabilmesi için ta Sibirya'dan yola çıkmış, 6 günlük bir yolculukla gelmiş ve oğlunu orada yeni açılan hafızlık kursuna kaydettirmişti. Bugün de ne yapalım salgın hastalık var diyerek tembelliğe revaç vermemek lazım. Tedbir çerçevesinde neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye gayret etmek gerekir. Ahir zamanın zorlukları içinde fedakarca İslam'a hizmet edip hayırlı ümmet olabilenlere şu nebevi müjde vardır. Resulullah Efendimiz buyuruyor: "Benim ümmetimin misali, yağmurun misali gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez. Evveli de hayırlıdır, sonu da hayırlıdır." Yani sahabe-i kiram zor zamanlarda nasıl İslam'ı yaşayıp yaşattıysa, ahir zamanda da zorluklar karşısında İslam için fedakarlık gösterenler, ashabın eriştiği o kıymetten hisse alacaklardır. Dolayısıyla her daim tavizsiz bir İslami yaşayışla istikametlenmek zaruridir. Dinimizin koruma altına aldığı bir esas da akıldır. Dinimiz mükellefte aklı şart koşar. Aklı muhtel olanlar dini emirlerle mükellef değildir. Akıl vahyin muhtevasında kullanıldıkça ruha ve kalbe hizmet edecek bir alet hükmündedir. Bu sebeple aklı gideren içki, uyuşturucu ve benzeri maddeler dinimizde yasaklanmıştır. Bu çirkin alışkanlıklar aklı giderir, kardeşliği bozar, düşmanlığı körükler, maneviyatı yok eder. Günümüzde başka iptilalar, zamanın tabiriyle bağımlılıklar da çoğalmaktadır. Bilhassa internet, cep telefonu, sosyal medya gibi meşgaleler, ihtiyaçtan çok fazla şekilde kişileri esir almakta, aklı ve ruhu dumura uğratmakta ve adeta insanı robotlaştırmaktadır. Aklı, sıhhati ve maneviyatı muhafaza için, bilhassa da zamanı israf etmemek için, bir Müslümanın hayatında televizyon, internet ve cep telefonu gibi iptilalara karşı dikkatli ve ölçülü olması zaruridir. Aklı, sahasının dışında batıla sürüklenmekten de muhafaza etmek lazımdır. Unutulmamalıdır ki, aklı böyle bir cidal için ilk kullanan iblis olmuş ve lanete duçar olmuştur. Dinimizde mal ve servet bir imtihan malzemesidir. Mülk Allah'ındır, kullar emanetçidir. Emanetçi kullarda mülkün asıl sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın şartlarına riayet etmek mecburiyetindedir. Yani bir mümin helalden kazanacak. Kumar, faiz, gabni fahiş, aldatma, dolandırma, gasp, hırsızlık gibi her türlü haramdan uzak duracak. İsraf etmeyecek, lükse kapılmayacak, nefsine kafi miktarda sarf edecek. Cimrilik etmeyecek, zekatını bir borç şuuruyla ödeyecek, ayrıca bol bol tasaddukta bulunacak, fukarayı kendine zimmetli bilecek. İnfak ederken de Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşabilmenin hazzı içinde sevinerek ikram edecek. Verdiği kişinin sevincinden haz duyacak. Allah yolunda malıyla da cihad ederek İslam'ı yaşayıp yaşatma gayretlerine maddi destek olacak. kapitalizm, malı elinde bulunduran fertlerin hakkı olarak görür. İsrafa ve lükse karışmaz. Cimriliğe, pintiliğe de müdahale etmez. Bu sebeple zenginle fakir arasında büyük uçurumlar meydana gelir. Toplumda münaferet meydana gelir. Halbuki İslam, sefihin yani imkanlarını akılsızca kullanan müsrif kişilerin kendi malına dahi müdahale eder. İnsanların kolay yoldan para kazanma hırsını ümit tacirliğiyle istismar eden kumarı yasaklar. Komünizm ise sözde eşitlik diyerek mülkü topluma iade etmek ister. Ferdi mülkiyete karşı çıkar. Fakat zorla eşitlik fıtrata aykırı olduğu için hemen hiçbir yerde komünizm muvaffak olamamıştır. Komünist parti kapitalizmdeki zenginler sınıfının yerini almıştır. İslamsa toplumda zenginle fakiri birbirine yaklaştıracak formülü infakla getirir. Zekat, sadaka, vakıf, hayrat, kefaretler, fitre, kurban gibi birçok vesileyle zenginden fakire gönüllü bir akış sağlar. Bunu zorla değil, ibadet vecdiyle gerçekleştirir. Huzur olur, bereket olur. Kardeşlik tesis edilir. Vakıflarla toplum tezyin edilir. Problemler çözüldüğü için toplumda hiçbir dram ve trajedi yaşanmaz. İnfak öyle bir gönül seferberliğidir ki sadece zenginler değil fakirler de infak ederler. Sahabeden Ebu Zer çok fakirdi. Dikili bir ağacı yoktu. Hazreti Peygamber ona buyurdu ki, ''Ya Ebu Zer, çorbana su kat, sonra da komşularını gözden geçir ve nezaketle infak et.'' Ebu Mesud el-Ensari anlatır. Resulullah bize tasaddukta bulunmayı emredince bizden biri çarşıya gider, sırtında yük taşıyarak bir müt yiyecek kazanır ve ondan infak ederdi. Ya Rabbi, bizleri yaşayıp yaşatarak dinine yardım edenlerden eyle. Bu vesileyle bizlere iki cihanda yardım eyle de ayaklarımızı son nefeste imanda sabit kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2020 sayısında yer alan Kur'ani Talimatlar 23, İslam'da Zaruretler başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam. Böylelikle bize ayrılan süreyi de noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.